Ayrım 19. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 216. Menemen olayının aslı nedir? Henüz tarih bile olmayan bu olay, resmi söyleme göre İstanbul Erenköy'de Şevki Paşa Köşkü'nde oturan 84 yaşındaki Nakşibendi Şeyhi Erbilli Şeyh Esat Efendi ile oğlu Mehmet Ali Efendi tarafından planlanıp Manisa Askeri Hastanesi imamlığından emekli, Laz İbrahim Hoca tarafından teşvik ve tahrik edilen ve Derviş Mehmet ile adamları tarafından icra edilen menfur bir irtica hareketidir. Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi 5. Cilt. Şeyh Esad ve tarikatının amacı, Cumhuriyet hükümetini yıkmak, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olarak saltanat ve şeriatı getirmek, tekke ve zaviyeleri açmak, şapkayı yasaklayıp yeniden fesin kullanılmasını sağlamaktı. Menemen olayında önemli etkinliği olan Laz İbrahim Hoca, olaydan sonra Şeyh Esat Efendi tarafından Manisa'ya sözde baş halife olarak atanmıştı. Anılan şahıs, Manisa ve civarındaki ilçe ve köylerde Nakşibendi tarikatını yaymaya çalışmış. Ayrıca Cumhuriyet ve Atatürk ilke ve inkılapları aleyhine konuşmalar yapmıştı. Dolayısıyla irticai hareketlerin oluşmasına ön ayak olmuştu. Laz İbrahim Hoca tarikatın bir toplantısında da Kubilay'ı şehit eden Giritli Derviş Mehmet'in mehdiliğini ilan etmişti. Resmi söylem, derviş saydığı Mehmet'in kendini Mehdi mi yoksa peygamber mi ilan edeceğine bir türlü karar veremeyerek diyor ki, Mehdi Derviş Mehmet ayrıca kendisinin peygamber olarak geldiğini, şeriatı yerine getireceğini, Menemen'in 70 bin Müslüman tarafından kuşatıldığını, şeriat bayrağı altına girmelerini, girmeyenlerin kılıçtan geçirileceğini, askerin silah atamayacağını, kendilerine top ve merminin işlemeyeceğini ifade ederek halkı ayaklandırmıştır. Profesör Doktor Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 5. Cilt, muhtelif sayfalar. Menemen Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Fahri Bey müdahale ederek dağılmalarını istemiş ancak grup dağılmamıştır. O sırada Derviş Mehmet, Yüzbaşı Fahri'ye ben Mehdi'yim, şeriatı ilan ediyorum. Bana kimse mukavemet edemez, karşımdan çekil, demiştir. En küçük kıpırdının ateşle bastırıldığı bir dönemin yüzbaşısı, acaba neden ateş açmamıştır? Bu kez Menemen'de konuşlu, 43. Piyade Alayı'ndan Piyade Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Kargaşa'yı bastırmakla görevlendirilmiştir. Kubilay, Erat'ın cephane almasını beklemeden 26 mevcutlu müfredesi ile birlikte olayın cereyan ettiği hükümet konağına doğru hareket etmiştir. Olay mahalline gelen Kubilay'ın müfredesi irticai gruba ateş açmış, ancak silahlarında manevra mervisi bulunduğundan dolayı etkili olamamıştır. Bunu fırsat bilen Derviş Mehmet ise, bakın bana mermi işlemiyor diyerek daha da cüretlenmiştir. Arbede arasında Kubilay ağır bir şekilde yaralanmıştır. Derviş Mehmet, Şam'dan Mehmet'le birlikte Kubilay'ın sığındığı Kazez Camii bahçesine girmiş, bahçede bitkin bir vaziyette bulunan Kubilay'ın başını gövdesinden ayırmış, yeşil bir bayrağın tepesine takmıştır. Olayı duyan 43. Piyade Alay Komutanlığı, Yüzbaşı Ragıp Çaldıran ile Yüzbaşı Abdülbahri Bey'in komutalarında makineli tüfekle takviyeli iki bölük görevlendirilmiştir. Açılan ateş sonucu Derviş Mehmet ile Sütçü Mehmet ve Şam'dan Mehmet öldürülmüştür. Olaylardan bir hafta sonra 1 Ocak 1931 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Başbakan İsmet Paşa, Kubilay olayı yüzlerce seneden beri dini siyasete alet eden bütün hareketlerin yeniden ortaya çıkmasıdır. Bu zavallılar laikliğe karşı gelerek şeriat istemektedirler, demiştir. Menemen olayına karışanların yargılanması ile görevlendirilen Divani Harp Başkanı General Mustafa Muğlalı, duruşmada bulunan sanıklara hitaben, tarikatın münevver tabakalarından bu millet çok zarar görmüştür. Tarikatçılar daima millet ve memlekete kötülük yapmışlardır. Son 400 senelik Türk tarihi tetkik edilirse, Nakşibendiler din ve tarikat perdesi arkasında zavallı saf Müslümanları kalpte saklı olan o sırrı zehirlemiş ve bu millet sizin aletiniz olmuştur diyerek sanıklardan çok tarikatları suçlamıştır. Resmi söylemi özetleyecek olursak Menemen olayı rejimi yıkmaya yönelik gerici bir olaydır. Her yıl 23 Aralık'ta gerçekleştirilen anma törenlerinden de yalnızca mürteciler rahatsızlık duymaktadır. Bu olay her yıl anılmalıdır ki laik cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkıldığı anlaşılmalıdır. Resmi söylemin özetle iddiası bunlar, bir de mantığa takla attıran noktaları var. Şimdi onlara bakalım. Menemen olayından sonra General Mustafa Muğlalı, Orgeneral Mustafa Muğlalı 1943 yılında 3. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı iken Van'ın Özalp ilçesinde 33 masum vatandaşı kurşuna dizdirmek suçundan 1946'da yargılanıp idama mahkum edilmiş. Daha sonra cezası görev şartları dikkate alınarak 20 yıla çevrilmiştir. Başkanlığında kurulan Harp Divanı Mahkemesi Menemen'e gitti. Kimisi olay çıkardığı için, kimisi işse alkışladı, kimisi seyretti, kimisi de berber dükkanını açmak üzere o an şehir meydanından geçtiği için yakalanıp mahkeme karşısına çıkarıldı. Bu mahkemenin ne temyizi ne de sanıkların avukat tutma hakları vardı. Çok hızlı karar veriyor, verilen her karar anında infaz ediliyordu. Bu yüzden kurunun yanında yaşla yanıyor, kimi masumlar da asılabiliyordu. Şimdi gelin zapta geçmiş birkaç ifadeye bakalım. Yaralı olarak ele geçirilip sonra idam edilen Emrullah oğlu Mehmet Emin sorgusunda Derviş Mehmet'in bir toplantıda şöyle dediğini naklediyor. Dünya Şeyh Esad Hoca'nın avucundadır. İsterse tufanlar ve fırtınalar yaratıp dünyayı altüst edecek kudrettedir. Ben de Arabistan'a hatta Çin'e kadar giderek Hazreti İsa ile birleşeceğim ve oradan Avrupa'ya yönelerek Avrupa devletlerini dahi dine davet edeceğim. Bu saçmalıkları dillendirmek için deli olmak lazım. Tamam. Ya bunlara inanmak için ne olmak lazım dersiniz? Dinle, diyanetle zerre kadar alakası olan insan bu safsataları yutmaz. Çin'e gidecekmiş de Hazreti İsa ile görüşecekmiş. Bunları itiraf zapta geçirtenlere şaşmalı. Ama itirafın asıl ilginç bölümü arkasından geliyor. Mehmet Emin'in sorgusunun devamında söylediklerine bakın. Mehdi Derviş Mehmet, Yedek Subay Mustafa Fehmi Kubilay'ı şehit eden deli. Hazreti Peygamber de bu esrardan içti ve öylece miraca çıkarak Allah ile görüştü diyerek haşa orada bulunanlara devamlı esrar içirdi. Adamın deliliğine sınır olmadığı, üstüne üstlük bir de esrarkeş olduğu ve yaptıklarını esrarın etkisiyle yaptığı o kadar belli ki başka delil gerekmiyor. Manisa'dan Giritli Küçük Hasan'ın hakkında mahkemece idam kararı verilmiş, ancak yaşı küçük olduğundan cezası 24 seneye indirilmiştir. Yapılan sorgulamasında Bozalan köyünde Mehmet ve arkadaşlarına 2 adet silah verildiğini, bu köyde bir hafta kadar kaldıklarını zikrederek esrarlı sigara içtiklerini söylüyor. Birkaç meczup esrarkeş 2 adet silahla mı koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp şeriat devleti kuracaklardı? Nerede bu isyancıların eğitilmiş adamları, subayları, silah depoları, topları, tüfekleri, eğitim alanları, komutanları vesaireleri? Hem benim bildiğim isyan bir taşra kasabasında değil, başkentte başlar. Çünkü hükümet oradadır. Bu itibarla ancak başkente hakim olan ülkeye hakim olabilir. Vallahi efendim ben namaz bile kılmıyorum. Oruç tutmadığıma dair şahitlerim vardır diyen sana mahkeme başkanı General Mustafa Muğlalı'nın verdiği cevap. Biz camilerin kapısına içerisi yasak diye çifte nöbetçi mi diktik? Minarelerin kapılarını mı ördürdük? Müezzinler 5 vakit namaz okuyor. Gürül gürül mukabele okuyor. Ramazan'da toplar atılıyor. O halde dinin elden gittiğini söyleyenlerin ya gözleri kör ve kulakları sağırdır, yahut da onlar bu safsata ile kötülükler yapmak istiyorlar. Tabii bu söylem namazsız, oruçsuz birinin şeriat devleti isteyemeyeceği, çünkü şeriat devletinin böylelerin işine gelmeyeceği gerçeğini değiştirmiyor. Mahkemece hakkında idam kararı verilip çok yaşlı olduğu için cezası 24 yıla çevrilen, ancak tutuklu bulunduğu sırada ölen Erbilli Şeyh Esat Efendi'nin aleyhinde delil uydurulamamış olacak ki, ancak vefat ettikten sonra bizzat askeri mahkeme başkanı General Mustafa Muğlalı tarafından basına şu beyanat verilmiştir. Şeyh Esat, Hilafet Komitesi ile alakasına dair bir itirafname hazırlıyordu. Bu münasebetle İngiliz casusu Lawrence ile münasebette bulunduğunu da doğrulamaktaydı. Fakat hastalığı bunu yazıp bitirmesine mani olmuştur. Bu iddiadan öyle bir anlam çıkıyor ki, sanki Şeyh Efendi içinden geçenlere dayanılarak idama mahkum edilmiş. Peki ama içinden öyle bir itiraf geçse bile, Muğlalı Paşa bunu nasıl okumuş? Sonuç olarak Menemen olayını tertip ettikleri, olaya katıldıkları, alkışladıkları ya da olay anında meydanda bulunup öylece baktıkları gerekçesiyle yargılanan 100 küsur insandan bir avuç insanın koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl yıkıp şeriat getirecekleri ayrı bir sorun. 28'i Menemen'in muhtelif yerlerinde idam edildiler. 3 Şubat 1931. 50 sanık muhtelif hapis ve ağır cezalara çarptırıldı. 27 sanık ise beraat etti. Şeriat getirmek istedikleri iddiasıyla yargılanıp asılanların arasında bir de Joseph isimli Musevi vatandaş vardı. Tesadüf mi bilmiyorum, Menemen halkı İsmet İnönü'nün partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'nı değil, Fethi Okyar'ın kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı tutuyordu. Demokrat Parti nasıl kuruldu? Türkiye'de ilk milletvekili seçimi 1876 Anayasası ile gerçekleşti. Osmanlı tahtında Sultan II. Abdülhamit Han 1876-1909 oturuyordu. Milletvekili seçimleri 1. ve 2. Meşrutiyet döneminde devam etti. Fakat o dönemde yapılan seçimler bu dönemde yapılanlardan çok farklıydı. Halk, müntehi bir sahne denilen ikinci seçicileri seçiyor, onlar da mebusları, milletvekillerini seçiyordu. Bu tür seçimler 1. Meşrutiyet döneminde 1877 sakin geçmiş, ancak 2. Meşrutiyet döneminde 1908 bazı iddiatçı fanatiklerin taşlı topalı saldırılarına yol açmıştı. Hatta bu seçimlerin birinde İttihat ve Terakki'ye muhalefete başlayan ünlü şair Rıza Tevfik, İri kıyımlığına ve pehlivanlığına rağmen dövülüp hastanelik edilmişti. İstanbul işgali sonrasında dağıtılan meclis, o zamanki adıyla Meclis-i Mebusan, 1920 yılının 23 Nisan'ında Ankara'da toplandı. İstiklal Savaşı'nı bu ve arkasından gelen ikinci meclis yönetti. Zaferden sonra gerçekleşen milletvekili seçimleri ise tek parti sisteminin gerektirdiği şekildeydi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, rakipsiz bir olarak seçime giriyor. İllere göre milletvekili listeleri oluşturuluyor, vatandaşa kala kala listeye oy kullanmak kalıyordu. İlerleyen zaman bu sistemi çürütmüştü. Tek partinin içinden muhalif sesler yükselmeye başlamıştı. Yöneticiler giderek güçlenen itirazlara daha fazla duyarsız kılamazlardı. Zaten dünya çok partili sistemi çoktan benimseyip özümsemiş ve Türkiye'ye baskı yapmaya başlamıştı. Türkiye hür dünya ile bütünleşebilmek için çok partili sisteme geçmek zorundaydı. Yani İsmet İnönü iddia edildiği gibi çok partili sisteme isteyerek geçmedi. Direnebildiği kadar direndikten ve dayanabildiği kadar dayandıktan sonra ancak başka çaresi kalmayınca sistem değişikliğine razı oldu. Ancak yakın çevresi razı olamıyordu. "Buraya kadar birlikte geldikten sonra bizi halkın insafına mı teslim edeceksiniz?" diye yakınıyorlardı. İyi yönetilmeyen halkın eline geçen ilk fırsatta tek parti sistemini tarihe gömeceğini İnönü'de çevresi de biliyordu. Ancak yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Bu köklü değişikliğin ilk işaretleri meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında kendini göstermiş, CHP içinde başını Adnan Menderes, Feridun Fikri Düşünsel, Yusuf Hikmet Bayır ve Emin Sazak gibi milletvekillerin çektiği bir muhalefet oluşmuştu. 11 Haziran'da kabul edilen çiftçiyi topraklandırma kanunu görüşülürken parti iç muhalefet sağlam duruşuyla kendini güçlendirdi. Görüşmeler sırasında Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan dörtlü takrir olarak demokrasi tarihimize geçen ünlü önergeyi parti meclis grubuna verdiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya kurulduğunu, Türkiye yönetenlerin ise yeni dünyayı kavrayamadığını, Türkiye'de ve parti yönetiminde hızlı bir şekilde liberal düzenlemeler yapmak gerektiğini öne sürerek konunun tartışılmasını istediler. Fakat önerge 12 Haziran'da reddedildi. Bu gelişmelerden sonra Menderes, Köprülü ve Koraltan CHP'den çıkarıldılar. Celal Bayar ise önce milletvekilliğinden sonra CHP'den istifa etti. Dörtlü takrire imza atanlar 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdular. Celal Bayar genel başkanlığa getirildi. Yeni parti ekonomi ve siyasette liberal düzenlemeler yapılmasını savunuyordu. Demokrat Parti'ye göre A'dan Z'ye her şey bozuktu ve dünya gelişirken Türkiye yerinde sayıyordu. Demokrat Parti'nin kuruluşu ilk günlerde iktidar tarafından hoş karşılanmıştı. Bunu kendini milli şef dedirten İsmet Paşa'nın bir oyunu zannedenler de az değildi. Fakat zamanla Demokrat Parti'nin CHP'yi salladığı görülecek, CHP'de yeni partiyi anlayışla karşılamaktan hızla vazgeçecekti. Kılıçlar artık çekilmişti. Baskılar artıyor, Demokrat Parti ise baskılara rağmen gelişiyordu. Anadolu maya tutmuş, yeni parti benimsenmişti. Parti mitingleri mahşeri kalabalıklara sahne oluyordu. Halk yokluktan, yoksulluktan, kuyruktan, karneden, fukaralıktan, kısacası yılların iktidar partisi CHP'den bıkmıştı. Ama Demokrat Parti'nin önemli güçlükleri vardı. Her şeyden önce teşkilatlanmasını tamamlamakta zorlanıyordu. Çünkü bazı il ve ilçelerde Demokrat Parti tabelasını asacak taraflar bulamıyordu. Bulunanlar tek parti memurları tarafından baskı ve şiddet uygulanarak yıldırılıyordu. Meşhur 21 Temmuz 1946 seçimlerine bu şartlarda girildi. Yine de CHP özgür bir seçimi göze alamamış, sistemine açık oy gizli sayım biçiminde bir garabet sokmuştu. Bu sistemin gereği olarak oylar CHP memurlarının, jandarmanın ve polisin gözlerinin önünde açıktan kullanılacak, oyların sayımı ise kapalı kapılar ardında yapılacaktı. Memurların çoğunluğunun CHP'li olduğu dikkate alındığında bu sistemin istismara ne kadar müsait olduğu görülecektir. Nitekim Demokrat Parti yöneticileri seçimden hemen sonra seçimlere hile karıştırıldığını öne sürdüler ve miting bombardımanına başladılar. 7 Ocak 1947'de 1. Büyük Kongresi'nde Demokrat Parti Hürriyet Misakı'nı kabul etti. Buna göre anayasaya aykırı antidemokratik yasalar kaldırılmalı, seçimler yargının denetimine alınmalı, Cumhurbaşkanlığı makamı parti liderliğinden ayrılmalıydı. İsmet İnönü hem Cumhurbaşkanı hem de CHP lideriydi. Doğal olarak valiler, kaymakamlar ve nahiye müdürleri CHP'nin il, ilçe ve belde başkanları sayılıyordu. 14 Mayıs 1950'de yapılan ilk demokratik seçimler sonucunda ise Demokrat Parti 487 milletvekilliğinin 397'sini kazanarak iktidar oldu. Böylece 24 yıl kesintisiz iktidarda kalan Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak hakimiyeti sona erdi. Normal yoldan bir daha iktidara gelemedi. Demokrat Parti'nin seçim süresince kullandığı en etkili argümanlardan biri, 1932'den beri Türkçe olarak okutulan ezanın aslına döndürüleceği, diğeri bir açık el işareti eşliğinde kullanılan "Yeter söz milletindir" sloganı oldu. Millet 18 sene sonra ezanına kavuşmuş, vatan sattığı bayram yerine dönmüştü. İşte bu yüzden bazı olumsuz isimler bulundurmasına rağmen Demokrat Parti'yi millet çok sevdi. Demokrat Parti iktidarının başbakanı Adnan Menderes'i bayraklaştırdı. Ancak dini olan her şeyi irtica ile damgalayıp sindirmeye çalışan malum zihniyet bunu hazmedemedi. Demokrat Parti ile yarışıp onu geçmeye çalışacağına yine irtica silahına sarıldı. Genç subaylar CHP'li yayın organları vasıtasıyla kışkırtıldı. Demokrat Parti'nin hilafet getireceğine inandırıldılar. Ayaklanan genç subaylar başlarına Cemal Gürsel isimli emekli bir orgenerali geçirerek 27 Mayıs 1960'ta hükümet darbesi yaptılar. 10 yıllık kesintisiz iktidarı döneminde Türkiye'yi geliştirip büyüten Demokrat Parti darbe ile düşürüldü. Yöneticileri ile milletvekilleri darbecilerin keyfine uygun olarak Yassıada'da kurulan olağanüstü yetkilerle donatılmış mahkemede bir yıl hakaret ve eziyet gördükten sonra çeşitli cezalara çarptırıldılar. Bu sürecin sonunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan İmralı Adası'nda asıldı. Sonra millet onları İmralı'daki meçhul mezarlıklarından alıp kalbine gömercesine İstanbul Vatan Caddesi'nde inşa ettiği türbeye dualarla defnetti. Yasada kararları. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrasında Yasada'da eski İstiklal Mahkemelerinden esinlenerek kurulan Yüksek Adalet Divanı'nın vicdanları kanatan kararları 15 Eylül 1961 tarihinde açıklandı. Biliyorsunuz, bu kararlar doğrultusunda Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan asılarak öldürülmüşlerdi. Oysa halk ekseriyeti esas itibariyle Adnan Menderes hükümetlerinden memnundu. Özellikle Menderes halka tepeden bakmayan, halk karşısında seçkinci tavırlar takınmayan, mütevazı bir insandı. Onun köylüyü gerçek anlamda efendileştirmek gibi bir hayali vardı ve bunu köylüye de hissettirmişti. Tarım onun döneminde makineleşmeye başlamış, onun döneminde toprak ıslah çalışmaları yapılmış, köylü moral bulmuş, sonuçta 3 milyon 9 bin ton yıllık buğday üretimi 8 milyon 500 bin tona çıkmıştı. O zamana kadar jandarma, tahsildar ve memur korkusundan ürkmüş olan halk, ilk kez Adnan Menderes döneminde vatandaşlığa yükselmiş ve bir taraftan karnı doyarken, diğer taraftan ezanına, Kur'an'ına kavuşmuştu. Köylere yol yapılmaya, su getirilmeye başlanmıştı. Ekonomi dışa açılmış, Türk ekonomisi uluslararası platformda ilk kez hareketlilik kazanmıştı. Bakanlarından Samet Ağaoğlu'nun Arkadaşım Menderes isimli kitabında belirttiği gibi, Menderes, hürriyete, medeniyete, refaha doğru bir köylü ayaklanması başlatmıştı. Halkını seviyor, dertleriyle dertleniyordu. Havalar kurak giderse ağlayacak gibi oluyor, içim yanıyor, bu rüzgar şimdi Anadolu'yu kavurur. Bilirim köylünün bu yel estikçe düştüğü kederi. Toprak kurumakta, kısacık ekinler sararmaktadır. Doğadan başka hiçbir şey yapamazlar, diyordu. Anadolu köylüsünün çaresizliğini içinde hissettiği için de sulanan arazi oranını binde 6'dan yüzde 5'e, köy yollarını 1000 kilometreden 11 bin kilometreye çıkarıyordu. Bu gelişmelerden halk ekseriyeti memnundu ama bazı politikacılar, gazeteciler ve bürokratlar memnun değildi. El birliği içinde üniversiteyi ve sokağı kışkırttılar. Öte yandan iktidarla Demokrat Parti iktidarı, başında İsmet Paşa'nın bulunduğu muhalefet, CHP muhalefeti arasındaki ilişkiler çok gergindi. İktidarın bazı adımları CHP tarafından antidemokratik bulunuyor, Adnan Menderes diktaya yönelmekle suçlanıyordu. Hatta İsmet Paşa meclis kürsüsünden iktidar sıralarına şöyle sesleniyordu: "Sonra sizi ben bile kurtaramam." Buna karşılık iktidar da CHP'yi suçluyor, ülkedeki bütün yıkıcı grupları çevresine topladığını, halkı ve orduyu iktidara karşı ayaklanmaya kışkırttığını söylüyordu. Ama CHP, başta üniversite öğretim üyelerini, öğrencileri, bürokrasiyi ve zinde kuvvetleri arkasına almıştı. İsmet Paşa'nın damadı Metin Toker'in çıkardığı Akis dergisi son derece kışkırtıcı yayınlar yapıyordu. İhtilalciler daha sonra bu derginin 27 Mayıs darbesini kışkırttığını itiraf edecekti. 27 Mayıs sabahı olan oldu. Daha önce bir bakana yazdığı mektupta Celal Bayar'ın yerine halkın çok sevdiği Adnan Menderes'in Cumhurbaşkanı olmasını öğütleyen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel önderliğinde bir hükümet darbesi gerçekleştirildi. Radyolardan okunan ihtilal bildirisine göre Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasimizin içine düştüğü buhrana son vermek maksadıyla memleket idaresini ele almıştı ve demokrasi de anayasada bütünüyle ortadan kalkmıştı. Böylece ilk kez 14 Mayıs 1950'de ezici bir çoğunlukla seçim kazanıp iktidar olan ve sonrasında yapılan seçimlerde de başarısını pekiştirerek iktidarda kalan Demokrat Parti, ordu içindeki silahlı bir junta tarafından devrilip en üst düzey yöneticisinden belde başkanlarına kadar yüzlerce idarecisi daha sonra hazırlanan yassı adaya konuyordu. Ardından Yüksek Adalet Divanı denilen olağanüstü bir ihtilal mahkemesi kuruldu ve 14 Ekim'de yassı adada çalışmalarına başladı. Bebek davası, köpek davası gibi incir çekirdeğini doldurmayan konuları da kapsayan yargılama süreci 11 ay 1 gün sürdü. Bu süreç içinde mazlumlara da akla gelebilecek her türlü baskı, şiddet ve eziyet uygulandı. Sonunda aralarında eski Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'un bulunduğu toplam 592 sanıktan 14'ü idama mahkum edildi. Tabii idamlıkların başında Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakan Adnan Menderes vardı. Ama idam kararı verilenlerden yalnızca Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan asılarak öldürüldü. Diğer idam cezaları müebbete çevrildi. 143 Demokrat Partili'ye 4 yıl 2 ay, 117'sine 5 yıl, 15'ine 6 yıl, 6'sına 7 yıl, 2'sine 8 yıl, 17'sine 10 yıl, 3'üne 15 yıl, 1'ine 20 yıl, 30'una da müebbet hapis cezası verildi. Yargılama esnasında kendini tutamayan Başsavcı Hayrullah Egesel'in sanıklara dönerek "Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor" şeklindeki sözleri kararların hukukiliği konusunda sanırım bir fikir verir. Fakat Adnan Menderes'i ve Demokrat Parti imajını yok edemediler. Çünkü millet yapılan iyilikleri unutmadı. Nihayet devlet de bunu görmezden gelemedi. Menderes, Zorlu ve Polatkan asılmalarından 29 sene sonra İmralı'dan alınarak İstanbul Topkapı'da hazırlanan anıt mezara devlet töreniyle defnedildiler. 19. ayrımın sonu, sayfa 229.